Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala elihi ve sahbihi ecmain. Muhterem dinleyenler, Peygamber Efendimiz'den Hayat Ölçüleri programımızda Buhari'den, İmam Buhari'nin sahihinden Fiten bölümünü devam ediyoruz. Fitneler bahsinden devam ediyoruz. Burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelecekte zuhur edecek, meydana gelecek fitnelerden bize haber veriyor. O esnada ne yapmak lazım, nasıl tedbir almak lazım? 9. bölümde, 9. bapta fitne zamanlarında oturan ayakta durandan daha hayırlıdır. Böyle bir başlık atıyor İmam Buhari Hazretleri. Fitne zaman demek, işte insanların karışıklıkta neyin doğru neyin yanlış olduğunu kestiremediği, anlayamadığı, bilemediği, ne yapacağını bilemediği, kimden tarafı olacağını bilemediği zamanlar, karışıklık zamanları. Bu zamanda oturan ayakta duranın daha hayırlıdır. Ama ne yapacağı belliyse, biliniyorsa bir insanın, doğru yanlış açıksa tabii ki doğrunun yanında yer alacağı muhakkak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Yakın gelecekte bir takım fitneler olacaktır. Fitne zamanında ona karışmayıp oturan kişi ayakta durandan daha hayırlıdır. O zaman ayakta duran da fitne sebeplerini hazırlamaya gidenden hayırlıdır. Koşandan, yürüyenden, çalışandan, hareket edenden daha hayırlıdır. Fitne için koşan, yürüyenden daha hayırlıdır. Bu yolda yürüyen de bil fiil fesada çalışandan daha hayırlıdır. Yani hep geride kalan daha hayırlı oluyor. Her kim fitne olacağını bilip de onu görmeye çalışırsa muhakkak onun kahrına uğrar. Bakalım nasıl oluyormuş diye merakla yaklaşan kimse mutlaka içine düşer. Her kim o fitne zamanı iltica edecek veya sığınacak bir yer bulursa hemen sığınsın, fesatçılara karışmasın buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Böyle fitne zamanlarında Peygamber Efendimizin diğer bir rivayetine göre bu fitnelerden diyor ancak Cenab-ı Hakk'a yalvara yakara dua eden kimse kurtulabilir. Nasıl dua eden? Denize düşmüş de kurtulmak için beni kurtarın diye imdat isteyen, imdat bekleyen, imdada yani ölmemek için gayret eden, çalışan insanın duası gibi böyle kuvvetle, içten, samimiyetle yalvara yakara dua eden insanlar ancak kurtulabilirler buyuruluyor. Diğer hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ileride bir takım fitneler olacaktır. Fitne zamanlarında oturan kimse ayakta durandan hayırlıdır. Ayakta duran da yürüyenden hayırlıdır. Yürüyen de koşandan hayırlıdır. Fitneyi görmeye çalışan onun şerrini görür. Yani yaklaşan nasıl oluyor, merakla yanına yaklaşan, görmek, seyretmek isteyen ona düşer, içine düşebilir. Her kim fitne zamanı iltica edecek veya sığınacak bir yer bulursa hemen ona sığınsın buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani fitne zamanında insan evine kapanıp, evine girip fitneyle ilgili işlere karışmaz veya imkanı varsa oradan uzaklaşıp fitnenin olmadığı huzurlu bir bölgeye gidebilir, taşınabilir, hicret edebilir. Kendisini fitneden korumak için. 10. bapta, 10. bölümde İmam Buhari Hazretleri iki Müslüman kılıçlarıyla karşı karşıya gelirlerse durum ne olur? İki Müslüman kılıçlarıyla karşı karşıya gelirlerse bu da büyük bir fitnedir. Müslümanın Müslümana kılıç çekmesi. Hammad ismini söylemediği bir zattan, o da Hasan Basri'den tahdis etti, rivayet ediyor. Ahnef bin Kays radıyallahu anh sahabeden şöyle buyuruyor. Ben Hazreti Ali ile Muaviye arasındaki harp fitnesi günlerinde silahımla çıkmıştım. Akabinde beni Ebu Bekre radıyallahu anh karşıladı. Ebu Bekre ile o da sahabi karşılaştık. Nereye gitmek istiyorsun diye sordu. Ben de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem amcası oğluna yani Hazreti Ali'ye yardım etmek istiyorum dedim. Ebu Bekre bana şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki Müslüman kılıçlarıyla birbirlerine yönelip vuruştukları zaman ikisi de yani öldüren de ölen de ateştedir buyurdu. Öldüren böyledir ama ölene ne oldu diye soruldu. Öldüren tamam katil oldu. Bir Müslümanı öldürdü. Onun cehenneme girmesini anladık ama ya Resulallah ölen onun durumu nedir? Onun için cehenneme giriyor diye soruyor ashab-ı kiram. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ölen de arkadaşını öldürmek istemişti. Ölmeseydi o da öldürme azmindeydi buyuruyor. Bu şekilde Müslümanların iki Müslümanın karşı karşıya gelmesi durumunun çok tehlikeli olduğunu hatırlatıyor ve o sahabiyi de yoldan geri çeviriyor. Tabii ki bu durum Hazreti Ali Efendimizin Hazreti Muaviye'nin o arada ölen sahabilerin cehennemlikte olduğu manasına gelmiyor. Çünkü onlar kötü bir niyetle Müslümanla Müslüman olduğu için savaşan insanlar değildi. Onlar içtihatları neticesinde kendi doğrularını müdafaa etmek için, savunmak için, bir de fitnecilerin arayı bozarak orduları birbirine sokmasıyla karşılıklı iki taraftan da atışa başlayarak ortalığı karıştırmak isteyen fitnecilerin savaşı başlatmasıyla bu savaşlar başlamıştı. Dolayısıyla onların bu muhtevada olmadığını, yani onların bir içtihat sebebiyle bir tarafın hata ettiği, bir tarafın haklı olduğu, daha çok o İslam alimler Hazreti Ali Efendimiz'in haklı olduğunu ama Hazreti Muaviye'nin de yanlış bir içtihatla, hata ile, kötü niyetle olmadan bir sevap aldığını, içtihatta isabet eden, yani fikri ilmi bir araştırma neticesinde doğruyu bulan insan, delilin olmadığı bir yerde kıyaslar yaparak, içtihat yaparak fıkhi bir hüküm arayışında olan, ilmi bir neticeye varmak isteyen insan doğruya isabet ederse 2 veya 1 rivayete göre 10 sevap verir Cenab-ı Hak ona diyor. Çalıştı, gayret etti, samimi olarak yanlış bir hükme vardıysa o da 1 sevap alır şeklinde. Bu meseleyi bu kadar söylüyor ehli sünnet alimleri. Buradan ötesine geçmiyor. Burada sükut ediyor. Bu hadis-i şerifte İslam dininin insan hayatına ne kadar kıymet verdiğini de görüyoruz. Bunun delillerini görüyoruz. Öldüren ateşe girmeye hak kazanıyor, cehenneme girmeye. Fakat ölenin günahı nedir? Nedir ki ateşe girecektir diye sorulursa buna şöyle cevap veriliyor. Bunların suçları ve bir ve eşit değildir. Bunda silahla yönelme fiili ve kıtal, savaş vuku vardır. Öldüren kıtal ve öldürmeye karşılık azap olunur. Savaşmak ve savaştığı ve öldürdüğü için azap olunur. Ölen de yalnız kıtale karşılık savaştığı için azap olunur. Sırf azim üzerine azap olmaz. Yani niyet ettiği için, öldürmek azminde olduğu için değil, bizzat savaştığı için azap görür. Öbürkü hem savaştığı için hem de öldürdüğü için azap görür. Böyle ikisinin arasında fark olduğunu söylüyor alimlerimiz. Tabii ki bu cehenneme girer azap olur sözü de ebedi manasında değil. Eğer imanı varsa, imanını kaybetmediyse, imanlı olarak böyle bir yanlış iş yaptıysa, o orada azabı çektikten sonra, cezasını çektikten sonra Cenab-ı Hak artık ne zaman ne kadar murad ettiyse ondan sonra tekrar cehennemden çıkıp kurtulup cennete girer. 11. bölümde İmam Buhari Hazretleri keyfel emru izâ lem tekün cemaatün, bir cemaat yoksa ne yapmak lazım, durum nasıl olur? Cemaat nedir? Bir devlet başkanı üzerinde etrafta toplanmış bir cemaat, Müslüman cemaati bulunmadığı zaman bu fitne, dağınıklık ve ihtilaf halinde Müslümanın işi nasıl olacaktır? Ehli sünnet vel cemaat diyoruz. Yani sünnet üzere İslam'ın, Kur'an ve sünnet üzere İslam'ın bir anlayış ve cemaat halinde topluluk, birlik, Müslümanların birliği. Cemaatten ayrılan, Müslümanların birliğinden ayrılan insan cehenneme ayrılmış olur. Yanlış yola girmiş olur. Müslümanlar cemaatinden ayrılmamak gerektiği pek çok yerde ifade edilir. Burada da bu kastediliyor. Böyle bir cemaat olmazsa ne yapmak lazım? Huzeyfe İbnül Yeman radıyallahu anh'dan şöyle nakledilmiştir. İnsanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geleceğe ait hayırdan sorarlardı. Gelecekte nasıl nimetler olacak, nasıl, nereler fethedilecek, ne gibi iyilikler, ihsanlar olacak, Müslümanlar nasıl güzel günler görecek. İnsanlar genelde bu tür şeyleri sorarlardı diyor. Huzeyfe İbnül Yeman radıyallahu anhuma, ben de İslam ümmetine gelecek şerden, o şerrin bana erişmesinden korkarak sorardım. Ben de daha sonra gelecek fitnelerden, sıkıntılardan sorardım ki ben de ona uğramayayım, ondan kendimi nasıl kurtarırım diye. Yani o fitnelere düşerim korkusuyla onlardan korunmak için sorardım diyor Huzeyfe radıyallahu anh. Bu endişeyle bir defasında Ya Resulullah, biz vaktiyle cahiliye devrinde şirk ve küfür içindeydik. Sonra Allah Teala bize şu büyük İslam nimetini lütfeyledi. Bu hayır ve saadetten sonra gelecek bir şer ve fitne var mıdır diye sordum. Koyu bir karanlık, bir cahiliye döneminden Allah Teala öyle bir lütufta bulundu ki İslam devrine girdik, Müslüman olduk. Hayatımız güzelleşti, dünyamız güzelleşti. Böyle güzel bir hayır ve bereket üzerineyiz şu anda. Asr-ı saadet, dünyada hiç görülmedik bir asır, bir saadet, huzur devri, bir rahatlık, güzellik devri. Böyle bir devirdeyiz. Bundan sonra tekrar bozulma olacak mı? Tekrar bir fitne gelecek mi? Diye sordum diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evet vardır buyurdular. Ben o şerden ve fitneden sonra bir hayır ve salah var mıdır dedim. Peki bir devir geldi, bir müddet devam etti. O şer, ondan sonra tekrar güzel günler gelir mi? Diye sordum. Evet, bir hayır ve salah devri vardır. Fakat onun içinde bazı şer ve fesat bulunacak. Hayrı bulandıracak, duruluğunu bozacak buyurdu. Yani %100 arı duru bir artık asr-ı saadet tekrar gelemez. Yani güzel günler gelir ama biraz karışık olur. %100 olmaz. Biraz bulanıklığı olur. İçerisinde bir fesadı bulunur buyurdu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ben o hayrın temizliğini bulandıracak kir nedir diye sordum. Yani o güzel günlerin tadını biraz bozacak olan, hoşlanılmayan şeyler nelerdir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz o devrin amirlerinden bir zümre ümmeti benim sünnetim ve yolumun hilafına idare edecekler. İdareciler, bazı idareciler, valiler, sultanlar, devlet başkanları, onlar diyor bu ümmeti Muhammed'i sünnetimin dışında idare edecekler. Sünnete uymayacaklar. Sünnet harici bazı bid'atler, bazı nefsani işler yapacaklar. Menfaatlerine göre bazı işler yapacaklar. Sen o devrin amir ve valilerinden bazılarının hareketlerini doğru bulup tasvip edersin. Bazılarının hareketlerini de çirkin bulup reddedersin. Yani bazen güzel işler yaparlar, bazen yanlış işler yaparlar. Böyle bir karışık durum olur diyor Efendimiz. Ben ya Resulallah bu karışık hayır devrinden sonra yine bir şer ve fesat devri gelecek midir diye sordum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evet gelecektir. O devirde bir takım davetçiler, propagandacılar halkı cehennem kapıları üzerine çağıracaklar. Yine bir şer dönem gelecek. Böyle yolların başına durmuş bazı insanlar gel en güzel yol burası, huzur, saadet burada diye çağıracaklar ama halbuki o insanları cehenneme çağırıyor. Her kim onların davetine icabet ederse onu cehenneme atacaklar buyurdu. Herkes kendi yolunun doğru olduğunu, kendi fikrinin doğru olduğunu, kendi gidişatının doğru olduğunu, düşüncelerinin doğru olduğunu söylüyor. Onu müdafaa ediyor, onu yaymak için çalışıyor. Bugün de aynı şey geçerli. Her yol üzerinde davetçiler var. İnsanları kendilerine çağırıyor. Ama ehl-i sünnet vel cemaat yolunun haricindeki yollar hep insanı cehenneme, sonu cehenneme çıkan yollar. Belki yolun girişi süslü, yeşillikli, güzel görünüyor ama sonu, akıbeti öyle değil. Aldatıcı bir görüntü var baş tarafında. Ben ya Resulallah bu davetçileri bize vasfetseniz dedim. Tarif etseniz de onları tanısak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Onlar bizim milletimizden insanlardır. Yani Müslüman gibi görünen insanlardır. Bizim dillerimizle konuşurlar. Halbuki gönüllerinde hayırdan eser yoktur. Müslüman dilini kullanır, İslami bir dil kullanır, Müslüman gibi görünür, belki Müslüman kıyafeti giyer ama kalbinde hayırdan bir eser yoktur. O şekilde bu en tehlikelisi de bu zaten. Çünkü bizim dilimiz üzerinde olmayan, bizim gibi olmayan insanları zaten daha kolay biz tanır. Ona göre bir tedbir alırız. Ancak böyle olduğu zaman tedbir almak daha zor oluyor. İnsan daha gafil avlanıyor. Bugün de insanların en çok aldandığı husus bu. Düşmanın da yaptığı, İslam düşmanlarının, Müslümanların düşmanlarının da yaptığı en büyük taktik bu. Gerektiğinde Müslümanların içerisinden kendi kafalarına uygun menfaatçi adamları parayla satın alıp onları kullanıyor insanlar. Böyle olunca Müslümanlar çok uyanamıyor kolay kolay. Hemen fark edemiyor oyunu. Veya Müslümanların anlayışında, onların düşüncesine yakın, onların kıyafetinde, onların kültürüyle adamlar yetiştirip, kendi adamlarını o şekilde yetiştirip, bunun itirafları var çünkü hatıralarında, hatıratlarında bunu itiraf ediyor. Hangi bölgeye adam gönderecekse o adam o bölgedeki insanlar gibi bakış açısı, onların bakış açısını kazanabiliyor. Onların yetiştiği gibi yetişiyor. Onların kültürünü biliyor, dilini biliyor, dilindeki incelikleri biliyor ki insanlar ona itimat edebilsinler diye. O şekilde olunca daha çabuk maksatlarına ulaşmış oluyor. Müslümanları bölmek için, birbirlerine düşman etmek için daha kolay fırsat bulabiliyor. Müslümanların inançlarını, neye güvendiklerini, neye itimat ettiklerini öğreniyor. Ona göre oralardan, o yollardan girerek onların kafalarını çelmeye, fikirlerini bozmaya çalışıyorlar. Bunu her zaman tarih boyunca yaptıkları iş bu. Efendimiz de bunu söylüyor zaten. Bizim milletimizden gibi görünür, bizim dilimizi konuşur ama gönüllerinde hayırdan eser yoktur buyuruyor. Demek ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem asırlar önce bu bugünkü bizim çektiğimiz sıkıntıya dikkat çekmiş. Bugün de hala daha hiçbir zaman düşman karşımıza çıkıp da ben senin düşmanım, seni şöyle yaparım, böyle yaparım, buraya gel, kendi fikrini değiştir, kendi dinini bırak gibi açıkça söylemiyor. Bahsettiğimiz gibi sanki bizdenmiş gibi, Müslümanlardanmış gibi insanlar buluyor. Ya kendisi yetiştiriyor veya Müslümanlar içerisinden onları satın alıyor, kiralıyor. Onlara yavaş yavaş çaktırmadan Müslümanlar içerisinde fitne çıkarmalarını, Müslümanları bir taraflara yönlendirmelerini, bölmelerini, birliklerini bozmalarını istiyor. Bunda da başarılı oluyorlar maalesef, görüyoruz. Bu konuda hakikaten Müslümanların uyanık olması gerekiyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizi ikaz etmiş. Bir kısım davetçiler gelecek diyor o fitne zamanında. O davetçiler, o devirde bir takım davetçiler, propagandacılar halkı cehennem kapıları üzerine çağıracaklar. Bir yola çağıracak, gel burası doğru yol diye. Halbuki o yol cehenneme giden bir yol. Her kim onların davetine icabet ederse onu cehenneme atacaklar. Cehenneme gitmesine sebep olacaklar. Huzeyfe radıyallahu anh diyor ki ya Resulallah, bu davetçileri bize tanıtsanız nasıl olacak bunlar? Efendimiz, onlar bizim milletimizden insanlardır. Bizim dillerimizle konuşurlar. Halbuki gönüllerinde hayırdan eser yoktur. İşte en tehlikeli nokta burası, pirincin içindeki beyaz taşlardan bahsediliyor. Ben ya Resulallah, o devir bana yetişirse, yani ben o devirde yaşayacak olursam nasıl hareket etmemi emredersiniz dedim. Zaten korkusu buydu Huzeyfe radıyallahu anh. O fitnelere düşmemek için bu şekilde soruyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, İslam cemaatine mütabaat et. Müslümanların birliğine, topluluğuna uy. Müslümanların topluluğundan ayrılma ve onların devlet başkanlarına itaat et. Müslümanların, Müslümanlar olan devlet başkanlarına %100 bir adil olmasa bile, onlar daha önce de geçmişti. Devlet başkanı Müslümansa eğer, hatalar olabilir. Zaten Efendimiz de bahsetti. O devirde diyor, bazı yaptıklarını doğru bulursunuz, bazı yaptıklarını yanlış bulursunuz ama hiçbir zaman onlara karşı durmak, onların aleyhine çalışmak tasvip edilen bir şey değil. Çünkü bu bütün Müslümanların aleyhine, bütün Müslümanların birliğini bozmaya yönelik bir çalışma olduğu için onların varsa eksikleri, onlara sabrederek, onlar için dua ederek, hatta onların iyiliği için çalışarak, onların hayrını isteyerek, onlara yardımcı olmaya çalışarak devam etmek gerekiyor. Efendimiz de İslam cemaatine uy diyor. Mütabaat et. Onların peşinden git. İslam cemaatinden ayrılma ve onların devlet başkanlarına itaat eyle. Ben ya Resulallah, onların bir cemaati yoksa, başlarında devlet başkanları da yoksa dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, o takdirde sen bu fırkaların hepsinden ayrıl. Evine çekil. Velev ki bu ayrılman bir ağaç kökünü ısırman suretiyle meşakkatli olsa bile. Ağaç köküne sarılmış, oraya tutunmaya çalışıyorsun. Geçinmek için meşakkat çekiyorsun. Kendini korumak için meşakkat çekiyorsun. O şekilde bile olsa ayrılıyor. Hiçbir grupla beraber olma. Artık ölüm sana erişinceye kadar sen bu ayrılık üzere bulun. İşte bir Müslümanların birliği yoksa diyor, o zaman hiçbir taraftan, fitnecilerin hiçbir grubundan olma diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani ağaç dibine ısırmak, sarılmaktan kasıt, şartlarıyla bir imam, bir devlet başkanı bulunup ona beyat edilinceye kadar fitnelerden ayrı kalmak. Müslüman bir devlet başkanının buluncaya kadar fitnelerden uzak kalmak. Bu kastedildiği söyleniyor. Muhterem dinleyenler, inşallah kısa bir aradan sonra tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz. Muhterem dinleyenler, İmam Buhari'nin Sahih'inden, Sahih-i Buhari kitabından, Fitneler bölümünden devam ediyoruz. 12. baba gelmiştik. 12. bölümde Buhari Hazretleri men yükessiru sevedel fiten ve zulm, fitnelerin ve zulüm ehlinin karaltısını, karanlığını çoğaltan kimsenin bölümü. Yani kimin yanında duruyorsun, kime destek oluyorsun, kimin sayısını çok gösteriyorsun, kime destek veriyorsun böylece, kimin yanında duruyorsun, onu ifade ediyor. İnsan hakikaten nerede durduğuna dikkat etmesi gerekiyor. Duruşu, hiç sesi çıkmasa bile, bir iş yapmasa bile, bulunuşu, duruşu, sayı çokluğu kime faydalı oluyor, kime destek oluyor. Bugün insanlar sayı çokluğuyla da, değil mi? Mesela demokrasilerde bir oy farkla insanlar bir şey kazanıyor veya kaybediyor. İşte bu sayıyla da, insanların hakikatlerin sayıyla ölçüldüğü bir devirde bilhassa bu sayı, kimin sayısını daha çoğaltıyor insan, o çok önemli bir husus. Onunla ilgili bir bölüm açmış Buhari Hazretleri. Ebul Esved radıyallahu anh anlatıyor. İbn-i Zübeyir, Abdullah bin Zübeyir zamanında Şam ehli ile savaşmak için Medine ehli üzerine bir ordu ayrılmıştı. Ben de kendimi bu orduya yazdırdım. Akabinde İkrime ile karşılaştım. Diğer bir sahabeyle. Kendimi bu orduya yazdırdığımı ona haber verdim. O beni bundan şiddetle nehyettikten sonra şöyle dedi. Bu arada fitne zamanları. Abdullah bin Zübeyir Mekke'de halife olmuş. Şam'da başka bir halifelik var. Karışıklıklar var. Müslümanlara zulmediyor belki Emeviler. O dönemlerde beni bundan şiddetle nehyetti ve şöyle dedi. Bana İbn Abbas radıyallahu anhuma şöyle haber verdi. Müslümanlardan bir takım insanlar Mekke'de kalıp hicret etmeyerek müşriklerin beraberinde oluyorlar ve Resulullah'a karşı müşriklerin şirk camiasını çoğaltıyorlardı. Müslümanlar, Müslüman ama belki adam veya Müslüman diyor ama müşriklerin içerisinde duruyor. Medine'ye hicret etmiyor. Peygamber Efendimiz Müslümanların Medine'ye hicret etmelerini istemiş. Öyle emir buyurmuş. O zaman Müslümanların yanına gitmek, onların karaltısını çoğaltmak gerekiyor. Bazı insanlar çoğaltmıyorlardı işte. Onlar müşriklerin yanında duruyordu. Harpte bir savaş olduğunda Müslümanlarla kafirler arasında düşman safları arasında bulunan bu kimselere ok geliyor. Müslüman olduğu halde Müslümanlara karşı müşriklerin safında savaşa çıktıkları da oluyordu. Belki kendilerini fark ettirmemek için, belki başka düşüncelerle. Bu esnada, savaş esnasında bir ok geliyor ve vuruluyor. Yahut bunlardan bazılarına isabet ediyor da onu öldürüyor. Ok onu öldürüyor ya da ona vuruyor, öldürülüyor. İşte Yüce Allah bunun üzerine şunu indirdi. Kendi nefislerine zulmeden, kendilerine zulmedenler. Yani günah işleyerek, Peygamber Efendimiz'in emrine itaat etmeyerek, kendine zulmeden. İnsanın en büyük zulmü kendisine günah işleyerek yapar. Çünkü ebedi hayatta onun karşılığı çok ağır olacağı için kendi kendine insan zulmetmiş olur. Onun için de ayet-i kerimelerde sık sık ey kendine zulmedenler diye gelir günahkar insanların. Küfreden, şirke düşen, günahkar olan insanlar için. Böyle insanlar bu halde canlarını verirken, melekler onların canlarını alırken, zulüm halinde yani günah halindeyken, Allah'ın razı olmadığı bir haldeyken, melekler o insanların canlarını alırken, siz ne işteydiniz, ne yapıyordunuz diye sorarlar, şiddetle azarlayarak sorarlar. Onlar da biz yeryüzünde dinin emirlerini uygulamaktan aciz kimselerdik. Biz aciz kimselerdik, zayıf kimselerdik, işte Allah'ın emrini yerine getiremiyorduk, mecbur kalıyorduk, işte kendimizi gizlemek zorunda kalıyorduk gibi böyle bahaneler uydururlar diyor. Melekler de Allah'ın arzı geniş değil miydi? Siz de oraya hicret etseydiniz ya, alemin akıllısı siz miydiniz? Bir sürü insan hicret etti, Medine'ye gitti, sıkıntılara katlandı. Siz niye hicret etmediniz de kafirlerin içerisinde kaldınız, bu şekilde dininizi rahatça yaşayamadınız, kendinizi açığa vuramadınız, Müslümanlara karşı hatta düşman safında yer aldınız derler. Melekler onları azarlar. İşte onların barınakları cehennemdir. Onların gideceği yer cehennemdir. O ne kötü bir yerdir. Nisa suresi 97. ayet-i kerimede Cenab-ı Hak böyle buyuruyor. Bu ayet-i kerimenin nazil olma sebebi demek ki Müslümanlarla müşrikler karşı karşıya geldiğinde müşrik safları arasında bulunan Müslümanlar, kendilerini gizlemeye çalışan Müslümanlar, onların kötü bir durumda olduğunu, düşman ordusunu çoğalttıklarını, düşmanların saflarını çok gösterdikleri, kalabalık gösterdikleri için Cenab-ı Hak onları azarlıyor, ikaz ediyor. Ölüm esnasında sıkıntı çekeceklerini ve azaba maruz kalacaklarını, cehenneme atılacaklarını haber veriyor. Burada çok açık, net bir şekilde görüldüğü gibi demek ki insan hangi tarafı, tarafın safı ne tarafta, safın belli olsun diyor insanlar, ne tarafta olduğunu göstermek durumunda. İbrahim Aleyhisselam'ın için ateş yakılırken kısa olarak anlatılır. Bu konuyu güzel ifade eder. Ateşe işte kertenkele odun parçaları götürüyormuş ateşe. Demişler ne yapıyorsun? İşte ateşe odun taşıyorum. İbrahim'in yakılacağı ateşe odun taşıyorum. Senin bu küçük odunundan ne çıkar? Demişler. O da safın belli olsun demiş. Yani bir, belki bir şey çıkmaz, bir faydası olmaz ama benim kimden taraf olduğum safım belli olsun. Hangi tarafı kalabalık göstereceğim, ne tarafa yardımda olacağım belli olsun. Diğer bir kuş da, gagasına bir damla su götürüyor. Ne yapıyorsun? İşte İbrahim için yakılan ateşi söndürmek için su götürüyorum. Diyorlar ki bu bir damla sudan ne olur ki? O koca ateşe bu bir damla su ne yapar? Bir, belki zararı, yani ateşi söndürmez ama benim de safım belli olsun diyor. Kimden tarafı olduğum belli olsun. İbrahim'den tarafı mıyım? Nemrutlardan tarafı mıyım diye. İşte bu konu hakikaten çok önemli bir konu. Aynı Buhari'yi şerh eden aynı bir sebebin üzül, bu ayet-i kerimenin sebebin üzülünü aktarıyor. Bu ayet-i kerime Mekke-i Mükerreme'de ikamet eden ve Müslüman olduklarını söyleyen bir takım kimseler hakkında inmiştir. Onlar Medine'ye hicret etmeyip, Peygamberimiz de diğer ashab-ı kiramla birlikte hicret etmiyor. Zahirde iman etmiş görünüyorlar. Hakikatte nifak, münafıklık da yapıyorlar. Bedir Harbi başladığı zaman bunlar müşriklerle beraber Mekke'den çıkıp Müslümanlarla harp etmeye gelmişlerdi. Fakat melekler bunların suratlarına çarparak, omuz köklerine vurarak bunları öldürmüşlerdi. Melekler Bedir'de Müslümanlara yardım ediyor, savaşa katılıyor, düşmanları öldürüyor melekler. Uhud'da da Hendek'te de katılmışlar ama orada sadece manevi takviye vermişler. Hendek'te bilhassa savaşmamışlar. Savaşsaydı diyorlar çok müşrik ölürdü. Bedir'de nitekim 70 kadar müşrik öldürülmüştü. Bunlar ölürken yahut cehenneme sevk olunurken meleklerin bunlara niye bu zulmü işlediniz sualleri ve onların cevapları bu ayet-i kerimede bildirilmiş oluyor. Ya ölürken ya cehenneme atılırken. Niye siz bu zulüm içerisindeydiniz? Niçin Müslümanların karşısında durdunuz? Düşmanların sayısını çoğalttınız diye melekler soruyor. Onlar da işte mazeret üretmeye çalışıyorlar ama mazeretleri kabul edilmiyor. 13. bab, 13. bölüm Buhari'nin Fiten kitabının 13. bölümünde Müslüman değersiz, hayırsız, döküntü insanlar içerisinde kalırsa ne yapar? Bu başlığı atmış İmam Buhari Hazretleri. İnsanların döküntüleri, kalburunun altından geçenler, elenenler, insanın öyle insanların içerisinde kalırsa, değersiz insanların içerisinde kalırsa ne yapar diye. Bununla ilgili Huzeyfe radıyallahu anh'den yine bir hadis-i şerif naklediliyor. Huzeyfe radıyallahu anh fitneler konusunda meraklı olduğu için bu hususlarda çok rivayet olan bir sahabi. Efendimizin sır katimi, sırrını saklayan sahabi, Peygamberimiz ona bazı böyle fitnelerle ilgili, gelecekle ilgili, münafıklarla ilgili sırlar vermiş. Bu sahabi onları söylememiş kimseye, saklamış. Söylenmesi gerekenleri söylemiş, saklanması gerekenleri saklamış. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize iki hadise haber verdi. Bunlardan birini gördüm. Öbürüsünü görmeyi de gözlüyorum, bekliyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize emanetin nasıl indiğini şöyle haber verdi. Emanet yani din duyguları, dini duygular, adalet ve emniyet umdeleri ilk önce salih kimselerin gönüllerinin derinliğine iner. Fıtri duygulardır bunlar, fıtri olarak duygulanırlar. İnsanların kalbine emanet duygusu, eminlik duygusu indirilir diyor salihlerin kalbine. Sonra o kullar Kur'an'dan bilgi alırlar. Daha sonra sünnetten öğrenirler, kesbi duyguları da alarak hem fıtri hem kesbi olarak madden manen ilim ve irfanlarını artırırlar. Bu şekilde bu insanların sayısı da çoğaldığında toplumda bir huzur, emniyet, güvenilirlik olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize emanetin ref'ini, yani geri kaldırıldığını da haber verip şöyle buyurdu. Bu duygular işte demek ki ashab-ı kiram zamanında asr-ı saadette emanet indirilmiş. Sonra bunun nasıl kaldırılacağını da Efendimiz haber veriyor. Nasıl olur, nasıl kaldırılır bu emanet, güvenilirlik duygular, bu güzel duygular insanlardan? Fıtri ve kesbi duygulanan alim kişi, fıtri olarak, kesbi olarak biraz önce yukarıda anlatıldığı şekilde emin, emniyetle, güzel duygularla müzeyyen olan, alim olan kişi gece uykuya dalar, uyur. O kimse uyurken emanet hafızasından silinip alınır. Emanetin eseri, izi, yeri, rengi uçuk bir nokta halinde yanık yeri gibi kalır. Sonra o alim kişi bir uyku daha uyurken emanetin geri kalan kısmı da alınır. O izi de kaldırılır. Yani bir nesiller sonra, belki bir zaman geçtikten sonra. Bunun eseri ve yeri de balta sallayan bir işçinin avucundaki kabarcık gibi kalır. Yavaş yavaş iz de artık zayıflıyor. Bir zaman sonra o da söner gider. Şu halde o mübarek emanet senin ayağına düşürdüğün bir kıvılcımın düştüğü yeri şişirip senin onu bir kabarcık halinde görmen gibidir. Hafif bir böyle kabarcık gibi kalır. Halbuki bu kabarcıkta vücudun hayati uzviyeti üzerinde tesir edici bir şey yoktur. Bir zaman sonra söner gider. Çok insana bir zarar vermez. Yani bu temsille emanet duygusunun nasıl böyle izinin yavaş yavaş zayıflayıp kaldırıldığını anlatıyor. Şu vaziyette insanlar birbirleriyle alışveriş etmek ve medeni münasebette bulunmak için toplumsal ilişkiler, beşeri münasebetler, içtimai münasebetler müşkil bir günün sabahına erişmiş bulunur. Artık insanlarla iş yapmak zorlaşır. Çünkü emniyet kaldırılmış, güvenilirlik duygusu yok. Hiç kimse emaneti eda etmek imkanını bulamaz. Şöyle ki, kah fulan oğullar içinde emin bir kimse vardır, emaneti ona veririm denilir. Kah birinin lehine, o ne akıllıdır, ne tedbirlidir, o ne zarafetli zattır, o ne kahramandır diye şehadet olunur. Halbuki hakkında propaganda yapılan şahsın kalbinde hardal tanesi kadar iman eseri yoktur. Yani imansız insanlar methedilmeye başladılar, güvenilir oldu. İşte şöyle iyidir, böyle iyidir, emin bir insanlar, ona güvenebilirsin gibi tarif edilir ama halbuki öyle değildir. Kalbinde iman da yoktur, emniyet de, eman da yoktur. Hatta parmakla gösterilir. Şöyle bir işte şu bölgede bir emin kimse varmış diye. Bu kadar azalır. Halbuki daha önce neydi? Pek çok insan, toplumun çoğunluğu böyle emindi, güvenilirdi. Ve insanlarla iş yapmak, münasebetlerde bulunmak kolay oluyordu. Emniyet ve huzur vardı. Falan bölgede, falan çarşıda, falan mahallede emin bir insan varmış. Güvenilir bir insan varmış diye. Yani böyle nadirlikten tek tek kimselerin varlığı gıpta ile anlatılır veya bazı insanlara çok akıllı, nazik, zarif, işte centilmen gibi isimler verilir ama halbuki hardal tanesi kadar iman yoktur. Huzeyfe radıyallahu anh devam ediyor. Bana öyle bir zamanlar gördüm ki, ben öyle zamanlar yaşadım ki, o meymenetli güzel devirde ben kiminle alışveriş edeceğimi aldırmazdım. Önüme gelen herkese alışveriş edebilirdim. Herkese bir iş yapabilirdim. Çünkü güveniyorum. Herkese güvenirdim. Bir sıkıntı çıkmazdı. Herkes borcuna sadıktı, sözüne sadıktı. Çünkü medeni münasebette bulunacağım kimse Müslümansa onu İslam'ı bana hıyanet etmekten men ederdi. Müslümansa, Müslümanlık zaten kalbine yerleşmiş, Allah korkusu, bir yanlış yapmazdı bu insan. Eğer Hristiyan ve Yahudi ise onu bulunduğu yerin valisi hıyanetten men ederdi. Müslüman değilse o da kanun korkusuyla, idareciden, validen korkusuna emin olmak durumunda kalırdı. Mecburi bir emanet. Bu suretle o devirde umumi bir emniyet vardı. Bugün ise ben filan ve filandan başka kimseyle alışveriş edemez oldum. Sayılı bir iki kişiden başka kimseyle alışveriş edemiyorum. Bugün de aynı durum geçerli değil mi? Çarşıya baktığımızda bir emin, güvenilir bir dükkan, bir tüccar bulmakta zorlanıyoruz. Bulursak seviniyoruz. Diyoruz ki falan yerde çok güvenilir bir adam var. Adam dürüst. Yani çok nadir olduğu için, yarım yamalak da olsa dürüstlüğü, tam dürüst de olmasa bile ona böyle sıkıca sarılıyor insan. Onun dürüstlüğünü insanlara tavsiye ediyor. Huzeyfe radıyallahu anh da o günleri yaşadığını söylüyor. Kur'an'daki ayet-i kerimelerde, hadis-i şeriflerde hem devlet ve ulul emr gibi mühim konularda zikrolunan bu emanet, devlet ve devlet başkanıyla ilgili bu emanet kelimesinin zikrolunduğu konulara göre manaları vardır. Hepsinde emanet, umum bir tabirle hıyanetin karşılığı olarak, hainliğin karşılığı, güvenilirlik olarak kullanılmıştır. Bu hadisin baş tarafındaki emanet kelimesinin manası fıtri din duygusuyla kesbi ibadet, adalet ve medeniyet umdeleri olduğu açık olarak anlaşılıyor. Yani Cenab-ı Hakk'ın insanların kalbine din duygusunu indirmesi, sonra ibadetlerle, muamelatla, hayır hasenatla daha da bunu geliştirmeleri, bu şekilde emin insanlar olmaları, güzel Müslüman olmaları, bu mukaddes duygunun ve Allah'a karşı ubudiyet, insan arasında içtimai bir nizam ve emniyet temin eden umdelerin Allah tarafından insanların gönüllerine nasıl ilham ve vahiy olunup sonra birer birer nasıl silinip gittiği belli bir üslup ile, edebi bir üslup ile bizlere anlatılıyor. Cenab-ı Hak kalplere bir dini duygu, güven duygusu veriyor. Bu ibadetlerle de insanların birbirleriyle olan tavsiyeleri, nasihatleriyle dini meclislerde, ders meclislerinde de artırılıyor, güçlendiriliyor, kuvvetlendiriliyor. Böyle güzel bir insanlar yetişiyor, güzel insanlar yetişiyor. Sonra da bu emanet duygusu kaldırılıyor. Hadisin ikinci fıkrasında, ikinci bölümünde İslam nuru doğduğu ve yayıldığı müddetçe ziyasını saçtığı yerlerde Müslüm gayrimüslim bütün fertler arasında umumi bir emniyet ve itimat kurulup o nurun sönmesiyle bütün gönülleri umumi bir emniyetsizlik karanlığı kapladığı tasvir ediliyor. Müslüman İslam güzel yaşanırken, Müslümanlar dinlerine sahip çıkarken, çoluk çocuklarına, ailelerine sahip çıkarken öyle bir günler yaşanmış ki herkes Müslüm, gayrimüslim, herkes emniyet içerisinde. Kiminle alışveriş edeceğini, kiminle bir muamelede bulunacağını aldırmıyor insan. Çünkü herkese güvenebiliyor. Ama dini duygular zayıfladığında, bu günler gittiğinde insan kimseye güvenemiyor. Bir bölgede, ta uzakta bir yerde emin bir insan bulursa onu parmakla gösteriyor. Falan yerde güvenilir bir insan varmış diye. Bu hadis-i şerifin 3. fıkrasında Huzeyfe radıyallahu anh hem bu emniyet devrinde yaşadığını hem de içtimai nizam bozulup emniyetsiz bir muhit içinde kalarak filandan ve filandan başka kimseyle muamelede bulunmadığını bildiriyor. Huzeyfe radıyallahu anh Hazreti Osman'ın şehit edilmesinden 40 gün sonra, yani hicretin 36. yıl senesinde vefat etmiş. Bu durumda o faciayı meydana getiren, Hazreti Osman'ın şehit olma faciasını meydana getiren günlerin çetinliğini ve emniyetsizliğini görüp bu sözleri söylemiş oluyor. Huzeyfe radıyallahu anh o fitne zamanlarını yaşamış. Fülanla fülandan başka kinayesiyle de muamele yapmaya hak kazanacak kimselerin azlığını ifade ediyor. Yani insan yok, güvenebileceğim insan yok şeklinde ifade etmiş oluyor. Huzeyfe radıyallahu anh 14. bölümde fitne sırasında fesat yeri olan şehirlerden kaçarak çöllerde, dağlarda yalnız bir şekilde, insanlara uzak bir şekilde yaşamakla ilgili bir bölüm var. Seleme bin Ekva radıyallahu anh, büyük sahabilerden, Medine'de Haccac'ın yanına geldiğinde Haccac ona diyor ki, Haccac zalim sultan, çeşitli bahanelerle sahabileri öldüren, fitne, ortalığı fitneye veren bir adam. Seleme radıyallahu anh onun zamanında Medine'den çıkmış, çöllerde yaşamış. O çölden Medine'ye döndüğünde Haccac ona diyor ki, ey İbnül Akva, sen ayağının iki ökçesine basarak dininden geri döndün. Ökçelerin üzerine geri döndün. Dinden döndün. Mürted oldun diyor. Medine'yi bırakıp çölde bedevi Araplarla yaşadın diyor. Bunu söylerken de bu zalim şu hadis-i şerifi hatırlatmak istiyor. Allah Teala faiz malı yiyen kişiye lanet etsin ve Medine'ye hicret ettikten sonra çöl hayatına dönen kişi de mürtettir. Bu hadis-i şerifi hatırlatıyor. Yani hicret ettiği esnada Peygamber Efendimizin Müslümanlarla Medine'ye hicret edenler artık bir daha Medine'den dönmüyorlar hiçbir zaman. Hatta Mekkeli bir Sa'd bin Ebi Vakkas Mekke'den geldiği halde Medine'ye hicret ettikten sonra hac esnasında Mekke'de hastalanıyor. Burada ölürüm diye çok korkuyor. Yani hicret edip ayrıldığım bir yerde ölmek istemiyorum. hicret ettiğim Medine'de vefat etmek istiyorum şeklinde. Efendimiz çünkü öyle buyuruyor. Hicret ettikten sonra tekrar çöl hayatına dönen kişi mürtettir diye. Güya Haccac'da sahabiye onu hatırlatıyor ki bu kahraman sahabi 80 yaşlarında onu korkutmak, tehdit etmek istiyor. İbnül Ekva, Seleme bin Ekva radıyallahu anh, hayır ben hicret ettiğim Medine'den yüz çevirmedim. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana çölde oturmaya izin verdi. Karşılığını veriyor. Yani Seleme radıyallahu anh bu fitne zamanlarında artık biraz önce okuduğumuz hadis-i şeriflerde fitne zamanlarında insan yapacak bir çare bulamadığında ya evine kapanır ya uzak bir yere gidebilir diye Efendimizin o iznini kullandığını ve o zalime de sen ortalığı zulme boğdun, ortalığı kararttın. Biz de Efendimizin diğer tavsiyesine riayetle şehirden uzaklaşmış olduk demek istiyor. Bu şekilde ona doğruyu yüzüne karşı haykırıyor. Ona hatasını anlatmak istiyor. Seleme radıyallahu anh vefatında Rebeze'de yaşamış. Medine'den uzak bir köyde. Vefatından 5-10 gün önce Medine'ye gelmiş. Orada vefat etmiş. Bu da Cenab-ı Hakk'ın bir hikmeti, lütfu, ihsanı. Yine hicret ettiği bir yerde vefat etmeyi ona nasip ediyor. Bu şekilde Medine'den uzaklaşmadan yine Medine'de vefat etmiş oluyor. Seleme radıyallahu anh. Yine diğer hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Müslümanın hayırlı malı koyun olması yakındır. Yakında diyor Müslüman en hayırlı malı koyun olur. Müslüman onunla dinine sahip olmak üzere fitnelerden kaçarak kah dağların başını, kah vadilerin yağmur düşen yerlerini otlak olarak seçer. Fitne zamanlarında sürülerini alıp dağlara ve otlak arazilere kaçmak ve selamette kalmak bakımından koyunların ehemmiyetini ve hayırlılığını ifade eden bir hadis-i şerif. Bu da o zor zamanlarda, sıkıntılı zamanlarda insan kimin ne olduğunu bilemediği, hangi tarafa dahil olacağını bilemediği, gücü yetmediği, fitneyi önlemeye gücü yetmediği zamanlarda kendisini kurtarmak için fitneden uzak kalacağı, şehirleri bırakıp belki dağlarda çobanlık yaparak koyunlarıyla geçineceği en hayırlı malı o olur diyor. Ticaretle uğraşmak teşvik ediliyor. Başka mallar belki teşvik ediliyor ama böyle bir zaman olduğunda da artık en kolay iş insanın şehirden uzaklaşarak kendini dağda koyunlarıyla, hayvanlarıyla koruması, onlarla geçinmesi en hayırlı malı bu şekilde koyun olmuş olur. Böyle zamanlar yakındır buyurur Efendimiz. Öyle karışıklık zamanlar olacak ki demek ki Müslüman en hayırlı yapacağı iş, Müslüman yapacağı en hayırlı iş koyunlarını alıp dağa çıkarak kendisini koruması, selamete ermesidir şeklinde. Kıymetli dinleyenler, burada programımızı nihayetlendirmiş oluyoruz. İnşallah yeni bir programda görüşmek, buluşmak ümidiyle bu bölüme, fitneler bölümüne devam edeceğiz. Bunlar bizim için hakikaten önümüzü aydınlatan hadis-i şerifler, Efendimizin bizlere ikazları. İnşallah bunlara devam edeceğiz. Tekrar görüşmek, buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz efendim.